burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz Burada Kalacağız başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 15'i gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Enes Su davasını ele alacağız değerli dinleyicilerimiz. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren ancak bağlantıları bugüne kadar aydınlatılamayan aşırı sağcı terör hücresi Nasyonel Sosyalist Yeraltı, kısa adıyla da Enes Su terör örgütü davasında sona yaklaşılıyor. Dava ile ilgili güncel bir gelişme de var değerli dinleyicilerimiz, sizlerle paylaşalım. Nasyonel Sosyalist Yeraltı terör örgütü davasında yeni yılın ilk davası bugün görülecek. Yaklaşık 5 yıldır devam eden davada bugüne kadar 401 duruşma yapıldı. Konuklarımızı bu konuya ele alacağız. Göç uzmanı doçent doktor Can Ünver bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 6 Mayıs 2013 tarihinden bu yana görülmekte olan davada son noktayı konuşacağız sizlerle. Nasıl değerlendirmelerde bulunacaksınız hocam? Güncel gelişmeler ışığındaki görüşlerinizi almak isteriz.
Şimdi bu 4-11-2011 tarihinde Enes Uğur'un Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün ne olduğu ortaya çıktığı zaman, yani açığa çıktığı zaman ve öldürdükleri insanların katillerinin kim olduğu ortaya çıktığı zaman aslında Almanya'da ciddi manada bir sarsıntı yaşandı. Yani özellikle siyaset kurumu, başta Angela Merkel olmak üzere, Başbakan Angela Merkel olmak üzere bu meselenin bütün ayrıntılarına kadar soruşturulacağını ve mutlaka üzerine gidileceğine ilişkin Aralık'ta yapılan bir anma toplantısında söz verdi. Bu aslında yani inanılması gereken ve mutlaka da başarıya ulaşılması gerektiği düşünülen bir beyandı. Fakat ne yazık ki aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Alman devletinin belli kurumlarda öbekleşmiş olan Nazi düşünceli bir takım memurlarla çok kolay hesaplaşmadığı, hesaplaşmaktan kaçındığı, ortaya çıkan birçok yeni delillerin adeta ortadan kaldırıldığı, federal başsavcının da değişmesiyle birlikte meselenin başka mecralara götürülmek istendiği, hatta Semiha Şimşek'in, yani ilk öldürülen Enver Şimşek'in, katledilen Enver Şimşek'in, Nürnberg'de çiçekçi kızı Semiha Şimşek'in avukatlığını üstlenmiş olan avukat Mehmet Daima Güler'in yeni çıkan bir kitabı da var. Kızgın olmak yeterli değildir. Devletimiz başarısız oldu başlıklı, hı hı, bir kitap ve bizim şimdi artık işe ele almamız gerektiği şeklinde bir başlığı var. Bu mahkemedeki aslında şeysi, yani işte savunması falan, onun çok isabetle belirttiği gibi, yani bu Angela Merkel'in sözünde durmaması ve işte ne bileyim bir takım tanıkların şüpheli şekilde ölmeleri, ondan sonra mevcut evrakın ortadan kaldırılması, hem de devlet eliyle ortadan kaldırılması son derece şaibeli. Ondan sonra mahkemenin verdiği bir karar var. 120 yıl boyunca işte bununla ilgili dosyalar saklı tutulacak falan. Dolayısıyla sanki Alman devleti bu işi böyle bilinçli bir şekilde örtbas etmeye çalışıyor.
Üstü kapanmaya çalışıyor
yani bu, tabii,
sanki.
Bunda şeyin tabii çok suçu yok. Yani hükümetin çok suçu olduğu kanaatinde değilim. Yani orada Angela Merkel'i tenzih etmek lazım. Yani mutlaka iyi niyetle ve kararlı bir şekilde o ifadeyi kullandı o zaman. Bundestag'da, Federal Meclis'te yapılan bir anma toplantısında. Fakat başa çıkamadıkları anlaşılıyor. Demek ki kurumsal bir ırkçılık Almanya'da var. Ben buna uzun süre inanmak istemedim. Hatta 2,5 sene evvel yayınladığım bir kitabım var. Alman Kışı diye. Almanya'da münferit bir takım işte Nazi yanlısı insanların var olabileceğini ama bunun kurumsallığını yani daha doğrusu Nazi düşüncesinin, faşist ırkçı düşüncenin kurumsal olduğuna delalet etmeyebileceğini yazmıştım. Fakat yavaş yavaş fikrim değişiyor yani var olan sistem bir nevi saklamaya çalışıyor bu yani. Mesela Eylül ayında vefat eden bir gazeteci var. Önemli böyle araştırmacı gazeteci falan. Almanya'da önemli bir isimdi. Jürgen Roth. Onun Derin Devlet diye bir kitabı çıktı 2016'da. Bu konuyu da işlemiş.
Enes davasından söz etmiş.
Yani ondan da söz etmiş. Ve kitapta diyor ki yani bir takım adamlar, bir takım görevliler yani gerek yargıda, gerek güvenlik güçleri içerisinde, gerekse idarede bunlar yani birbirleriyle dirsek teması içerisinde birbirlerini kollayarak, koruyarak bu Enes'u davasından da işte Almanya'nın fazla yara almadan çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar diyor. Yani en hafif ifadesiyle bu biraz daha da ağır ithamlarda bulunuyor ama yani bu tabii günümüz Almanya'sının en büyük ayıplarından biri haline geldi. Bunu kabul etmek lazım. Bunu kendilerini kabul etmesi zor oluyor. Zaten yani kabul etmiş olsalar veyahut da ne bileyim yani Almanya'da var olan bir ırkçılığı efendim yoktur burada. Biz son derece demokratik ve işte yabancıları seven bir halkız falan şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Gerçeği yansıtmadığı nereden belli? İşte alternatif Almanya için Alternatif Partisi'nin 94 milletvekiliyle meclise girmesi yani o bir neonazi partisi yani gayet açık bu.
Temelleri oraya dayanıyor.
Yani hatta şimdi bazı milletvekillerinin açıklamaları ortaya çıkmaya başladı. Bu arada böyle işte ana akım medyada falan da yani böyle bir bıkkınlık var. En liberal, en işte ne bileyim aydın görünen kişilerde bile, gazetecilerde bile yani bu Enes'u davasını artık daha fazla uzatmayalım falan şeklinde bir tavır var. Zaten davayı da sulandırdılar. Yani bu kadar uzun süre sürmesi gerekmiyordu. Yani var olan işte birkaç kişi Beate Çepe'nin yanında bir iki kişi daha zannediyorum.
Üç kişiydi. Diğer ikisi ölünce geriye sadece Beate Çepe kaldı.
Başka kanıtlar ortaya çıktı. Başka ipuçları ortaya çıktı. Yani sadece bu terör örgütünün sadece 10 kişiyi öldürmekle kalmadı ya da bir iki bombalama yapmakla kalmadığı anlaşılıyor. Bunların üzerine gidildiği takdirde biz sadece demek ki buzdağının suyun üstünde kalan kısmıyla haşır neşiriz. Peki bunun derinlerinde neler var? Kimler var? Kimlere dokunacak? İşte yani burada Alman işte devleti, devlet demeyelim ama yani siyaset kurumu bence başarısız olmuştur. Yani bir sürü raporlar çıktı. Meclisten de rapor çıktı. Ondan sonra sivil toplum örgütleri, özellikle Almanya Türk toplumu çok önemli bir rapor verdi. Fakat yani bu şekilde mücadele edilemeyeceği anlaşılıyor bundan sonra da.
Tek taraflı mücadele de tıkanıyor bir yerden sonra.
Bir de şeyi hiç unutmamak lazım. Bu çok üzerinde durulmayan bir konu. Güvenlik güçleri uzun süre bu cinayetlerden sonra aileleri suçladı. Yani siz mi yaptınız? Efendim işte yoksa bir Türk mafyası mı tırnak içinde bu işin arkasındadır?
Kendi içinde bir hesaplaşma mı?
Ve insanları eziyet ettiler. Yani insan haklarını ihlal ettiler onların. Ve arkasından da yani herhalde bir kuru özür bile fazla görüldü o insanlara. O bakımdan da yani hukuk devleti açısından çok sevindirici bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Bu arada birçok yayın var Almanya'da. Yani mesela işte çok yeni çıkmış olan bir tanesini hatırlıyorum. hukuk devletinin çöküşü şeklinde ve bu NSU üzerinden gidiyor. Yani düşünün, bazı çevreler Almanya'da, işte bunu eleştiren çevreler, hukuk devletiyle NSU'yu çok yakın birlikte değerlendiriyorlar ve NSU davasının bu şekilde sonuçlanması, neticede BHÇ-ÇP'ye belki işte uzun bir ceza verilecektir falan filan, verilmiştir veya yaptı neyse kafalarda. Fakat bu yetmiyor. Yani bunun mutlaka başka sonuçlarının olması gerekiyor idi.
İşte adaletin şimdi sağlandığını, evet, düşünemeyiz aslında, değil mi?
Sadece yani adalet de değil.
Ne kadar tabii uzun bir ceza verilirse verilsin,
Almanya'nın iç huzuru açısından da. Yani evet, bundan sonraki bu tür olayların engellenmesi, hı, önlenmesi açısından da. Yapılması gerekenlerin tam olarak yapıldığını söylemek mümkün değil. Ha, bu ara belki biraz aman yani nazar değmesin. Çok fazla böyle ırkçı saldırı falan olmuyor. Camilere yönelik devam ediyor yalnız, ibadethanelere. Böyle işte o da böyle haber değeri bile olmadan yani işte geçip gelip geçiştiriliyor. Fakat yani ciddi bir tehlikenin varlığı, potansiyelin olduğu, çünkü potansiyel çok büyük. Yani çok rahatlıkla ben bundan yıllar evvel bir Alman parlamenteri, ki Türk-Alman Dostluk Grubu başkanıydı Alman Meclisi'nde, şöyle bir ifadede bulundum, bir öneride bulundum. Alman televizyonları, Alman medyası sürekli Nazi dönemini işte hesaplaşma adına izliyor, şey yapıyordu, yansıtıyorlar. Özellikle de işte o Hitler döneminin işte propaganda filmlerini gösteriyorlar. Aslında amaçları işte bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu, işte tarihin aslında Almanya'ya yakışmadığını anlatmak falan. Fakat gösterdikleri şeyler, görsel malzeme tamamen şeydir, propaganda filmlerinden ibaret. Şimdi orada da tabii yani bu filmleri çekenler bir ihtişamı yansıtmak için yapmışlar. Şimdi bu ihtişamı gören özellikle işte çok eğitimli olmayan genç kesimlerde bir hayranlık
etkilenmesi kolay olan bir kesim.
Dedim ki yani ben o parlamentere, siz bunu bu şekilde mücadele edemezsiniz. Aksine insanlarda böyle bir sempati yaratıyorsunuz. Evet. Yarattığınız sempatinin neye dönüşeceğini de kestiremezsiniz yani. Hı. Bu işte bu NSU
bugün
davası.
Bugün Alternatif Partisi olarak görünüyor aslında, değil mi? Yani taraflarca işte kabul
işte,
görülen
o
bir düşünce.
Neonazi hareketinin o genç mensupları hiç kuşkusuz özlemle ve şeyle bakıyorlar o filmlere falan. Ama yani bundan bir türlü bakıyorum, yanlış bir strateji. Yanlış bir strateji. Yani büyük bir tarih yatıyor işin içinde. Yani tarih, büyük bir tarih derken şanlı bir tarih anlamında söylemiyorum. Büyük bir hadisedir. Ve bugün de hala etkileri görülüyor ise demek ki tam anlamıyla hesaplaşılmadığı ortaya çıktı. Yani bunun devamı var çünkü, geliyor. Bu çok tabii üzücüdür. Hakimimiz için üzücüdür. Tabii Alman halkı için de üzücüdür ama bizi öncelikle meşgul eden oradaki Türk varlığıdır. Yani Türk varlığına zarar verici her şey bizi rahatsız eder. Evet. Böyledir bu iş.
Haklısınız. Tabii mücadelede önemli olan iki hususta herhalde medyanın kullandığı dil ve siyasetçilerin söylemlerinde verdiği, evet, sözleri tutmasına bağlı.
Yani inanır mısınız? Yani ben yıllardır Almanya'yı izleyen, Almanya'nın bu politikalarını yorumlamaya çalışan birisi olarak bu kadar hatayı üst üste nasıl yapabiliyorlar diye şaşırıyorum, kendi kendime soruyorum. Yani olmaması gereken, arkasında neler olduğunu biliyorum esas itibariyle de. İşte bir Türk aleyhtarlığı maalesef çok işte dokulara işlemiş vaziyette. Yeni bir şey de değil bu yani. Yeni bir şey, evet, de değil.
Yüzlerce duruşma yapıldı bugüne, evet, kadar. 5 yıl sürdü. Almanya'nın yakın tarihinin en önemli davası olarak da konuşulan bir dava ama ne yazık, evet, ki hala bir karara bağlanamadı. Önümüzdeki süreçte ne bekleniyor, evet, acaba
vallahi,
sizce?
Valla ondan evvel şu ilk duruşmalarda bile Türkiye Büyükelçiliği'nin salonda yer vermemeye kalkıştılar falan böyle yani.
Türk medyasını da almak istemediler.
Almak istemediler. Türk Büyükelçiliği'ne yer vermek istemediler. Bunlar tabii çok manidar davranışlardır yani. Hı-hı. Şimdi bunlardan %1'i Türkiye'de yapılsa bütün basın, Avrupa basını ayağa kalkar yani. Böyledir bu işler. Ya bundan sonra tabii işte bu önerilerimizi, bu eleştirilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Fakat yani sistem reddediyor belli ki. Yani bunu böyle fazla Almanya'ya zarar vermeden, Almanya'nın itibarı düşmeden nasıl örtbas ederiz diye düşündükleri ölçüde bu olaylar devam eder. Bundan sonra da olabilir. Umarız olmaz tabii, temenni etmeyiz ama maalesef böyle bir gidişat vardır.
Evet. Esin Eyaleti İç İstihbarat Teşkilatı'nın önemli belgeler için 120 yıl gizlilik kararı alması da herhalde bunun önemli bir işareti.
Yani şimdi mevcut
120 yıl içerisinde herhalde ilgi de azalacak zamanla.
Yani 120 yıl sonra ne ancak bunu birkaç tane tarihçi merak ederse inceleyebilir. O hiçbir şey kimseyi fazla alakadar etmez de.
Sadece mağdur yakınları takip eder belki de.
Yani mağdur yakın da kalmaz 120 sene sonra. Torununun torununa falan bakacak. Şimdi hadise şöyle. Almanya bununla mutlaka açık bir şekilde ve açık kalplilikle mücadele etmedi. Etmesi için bir kere kurumsal ırkçılığın varlığını kabul etmesi lazım. Kabul ettiği takdirde ancak mücadele, yani bir şeyin, bir felaketin, bir zararlı hareketin önce varlığını kabul edeceksiniz yani.
Evet.
Etmezseniz onunla nasıl mücadele edeceksiniz? Kapalı kapılar ardında ya var aslında ama deyip bir şey yapmanız mümkün değil. Yani işte bu ana akım siyasi partiler hangi görüşten olursa olsun toplumun içerisinde var olan bu işte Türklük karşıtı, Türkiye karşıtı, yabancı karşıtı duygu ve düşüncelerin kendilerine oy kaybettireceği düşüncesiyle hareket ettikleri için bununla da hesaplaşmaktan kaçınıyorlar açıkçası. Bu kadar basit bir uygulama şeysi var bunun yani.
Evet.
Yani iyi niyetle mutlaka yola çıkıyorlar ama arkasından maalesef sistem engelliyor.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu bölümü noktalayalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından başka bir konuyla devam edeceğiz söyleşimize.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Biz burada kalacağız devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda göç uzmanı doçent doktor Can Ünver var. Telefon hattımızda da Fransa'dan gazeteci Arzu Çakır Morin bulunuyor. Sayın hocam, şimdi sizinle başlayalım söyleşimizi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Fransa ziyaretinde bulundu.
Evet.
Ziyaret çok önemliydi. Bu ziyaretin öncesinde Fransız medyasına yaptığı açıklamalar da önemliydi.
Evet.
Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğinin işareti mi sizce? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz görüşmeleri?
Vallahi çok uzunca bir süre Türkiye-Avrupa ilişkileri biliyorsunuz gergin bir şekilde uzunca bir süredir devam ediyor. Fakat işte özellikle Hollanda ve Almanya ile olan gerginlikler Fransa ile pek olmadı. Yani Macron'un seçilmesinden sonra Türkiye'ye karşı daha itidalli bir dil kullandığını biliyoruz. Bir iki ufak tefek çıkışlar olmakla birlikte. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya gitmesi aslında Türkiye-Avrupa ilişkileri ve özellikle tabii Türkiye-Fransa ilişkileri açısından önemli. Şimdi bu ilişkilerin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini düzelteceği konusunda iyimser değiliz biliyorsunuz. Yani Avrupa Birliği konusunda Cumhurbaşkanı Macron'un çok da iyimser ifadeler kullanmadığını.
Başka format düşünülmeli dedi.
Evet
mesela.
Ya başka format işte o
imtiyazlı ortaklıktan.
Daha ziyade imtiyazlı ortaklıktan söz ediyorlar belli ki. Yani vaktiyle Almanya'nın işte öne sürüp sonra biraz da vazgeçmiş gibi göründüğü Angela Merkel'in imtiyazlı ortaklıktan söz ediyorlar. Fakat Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki çıkışı önemlidir. Yani biz ebediyen bunu beklemeyeceğiz demesi de önemlidir. Ben yani Avrupa Birliği'ni bir kenara bırakalım. Türkiye'nin Fransa ile olan ilişkilerinin daha iyi olmasının Türkiye açısından da Fransa açısından da ve Fransa'daki Türk varlığı açısından da yararlı olacağı kanaatindeyim. O bakımdan bu ziyaretin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. O basın toplantısında yalnız bir işte küçük bir çıkış yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir soruya karşılık, bir gazetecinin sorusuna karşı. O da demek ki Fransız kamuoyunda henüz Türkiye'nin tam olarak anlaşılamamış olduğu veyahut da farklı bir şekilde yansıtıldığı Türkiye'deki olayların, özellikle FETÖ darbe girişiminin anlaşılıyor. Tabii bu iki ülke arasındaki yakınlaşma arttığı ölçüde bu konuda Fransa'yla daha farklı bir diyalog başlayacaktır diye ümitleniyorum. Bir de zaten geçmişe de bakarsanız yani Fransa ile Türkiye'nin arasındaki ilişkiler çok yani tarihte de aslında belli başlı bazı ülkelerle olduğundan çok daha iyidir. Yani Türkiye'deki Fransa düşüncesi de biraz farklıdır. Milli mücadelede Fransa'nın tavrı farklıdır. Ondan sonra işte yani Fransa ile Türkiye'nin bir böyle daha farklı bir yakınlaşma kabiliyeti var, yeteneği var. Mesela bu Almanya ile sadece şeyden bahsediyoruz, silah arkadaşlığından bahsediyoruz ama var mıdır yok mudur o da tam olarak belli değildir. Daha sonra işte yani bir sürü sıkıntılar devam etmekte Almanya ile mesela. Öyle. Şimdi onun için Fransa önemli ve bence iyi seçilmiş bir ülkedir Türkiye açısından ilişkilerin düzeltilmesi için. Ve bunda tabii Macron'un da dediğim gibi iktidarlı bir kişiliği olduğu anlaşılıyor. Yani hele Sarkozy'den sonra böyle bir cumhurbaşkanının gelmesi bizim için avantajlıdır diye düşünüyorum ama Arzu Hanım herhalde bu konuda bizden
çok daha detaylı bizleri bilgilendirecek herhalde. Kendisine bir merhaba diyelim, hattımızda bulunuyor. Sayın Morin merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız geçen hafta Fransa'daydı. Bu ziyaret hem iki ülke ilişkileri hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri aynı zamanda bölgemizdeki gelişmeler açısından da kritik bir öneme sahip bir ziyareti. Sizin görüşlerinizi de almak isteriz. Ziyaretin ayrıntılarına görüşülen konuları sizden dinleyeceğiz.
Yılın ilk haftasında gerçekleşen bir ziyaretti. 2018 yılına başlangıç anlamda çok önemli, çok stratejik bir ziyaretti. Ziyarete verilen önemler her iki taraf açısından da çok yüklüydü, çok anlamlıydı. Hem Fransız medyasında hem de Türkiye tarafında bu ziyaret çok önemli ve ağır bir ziyaret olarak değerlendirildi. Muhafız alayıyla karşılandı Cumhurbaşkanı. Resmi bir ziyaret olmamasına rağmen, çalışma ziyareti olmasına rağmen. Emmanuel Macron son derece önem veriyor Türkiye'ye. Türkiye'nin Orta Doğu'daki öneminin Fransa için vazgeçilmez olduğunun farkında. Bu Hollande döneminde başlayan bir yaklaşım. Daha doğrusu şu anda Dışişleri Bakanı dönemin Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Bernard Cazeneuve İçişleri Bakanı terörle mücadele konusundaki işbirliğinin ardından şunu anladılar ki özellikle IŞİD teröründen sonra Türkiye işbirliği vazgeçilmez bir ülke Orta Doğu'da ve Avrupa'nın kapısı, dolayısıyla Türkiye ile işbirliği şart. Bu anlayış Emmanuel Macron döneminde de devam etti. Birinci olumlu dosya bu görüşmede Suriye dosyası diyebiliriz. Fransa ve Türkiye Suriye dosyasında başından beri birbirine çok yakın, hatta aynı düşüncelere sahip, aynı stratejiye sahip. Bu çok önemli bir yaklaşım. İki, Kudüs dosyası. Kudüs dosyasında da Amerika'nın açıklamalarına rağmen Fransa Amerika'ya karşı tavır alan bir ülke. Türkiye'nin zaten Amerika karşısındaki duruşunu biliyoruz. Dolayısıyla Kudüs kriziyle ilgili de tam anlamıyla örtüşen bir politika içerisindeler. Bu Orta Doğu dosyası oldukça güçlü bir dosya. Dünyanın gözü orada, dünyanın kalbi orada atıyor şu anda. Dolayısıyla bu konularda hep fikir olmaları ilişkileri güçlendiriyor. İkinci güçlü konu terörle mücadele konusu, benim de söyledim. Fransa şu anda eli kalbinde, yüreği ağzında diyebiliriz. İşi de katılıp kendi ülkesine geri dönecek cihatçıların, orada elinde silah alan Fransızların geri dönüşünden korkuyor. Geri gelenler diye bir fenomen var burada ve Fransa ciddi anlamda bu konuyla ilgili ne yapacağını çok iyi bilemiyor. Bir taraftan onlar gelip yargılansınlar mı burada, diğer taraftan orada mı bırakılsınlar? Irak'takiler, Irak'ta bir mahkeme olduğu için orada yargılanıyor ama Suriye'dekiler birbiri ardına Emmanuel Macron'a mektup yazıp, kadın cihatçılar hatta orada savaşan isimler, çocuklarıyla birlikte geri dönmek istiyorlar. Bu çocuklar ne olacak vesaire. Bunların hepsi Türkiye üzerinden konuşulan konular. Dolayısıyla Fransa'nın en önemli bir numaralı gündem maddelerinden birisi bu. Bu konuda da Türkiye'siz olamayacağının farkındalar. Çok yoğun bir işbirliği var terörle mücadele konusunda. Üçüncü olumlu dosya ise ekonomi dosyası. Savunma ihalesini biliyorsunuz, S-400 füzelerinin Rusya'dan alınması çok ciddi kriz yarattı NATO içerisinde vesaire. Türkiye kendi jeopolitik çıkarlarını koruma savunusuyla bunu izah etti. Ve bu Türkiye'nin kararıdır dedi Fransa. Türkiye'nin kendi çıkarları söz konusu burada dedi Fransa Savunma Bakanı. Dolayısıyla bu anlamda da bir yakınlık söz konusu oldu. Ve karadan havaya savunma füzeleri ihalesi Fransa-İtalya konsorsiyumu olan Eurosam'a verildi. Burada imzalar atıldı. Bu da başka bir takım tabii 25 Airbus uçak alımı, BP'yi sigorta şirketinin Türkiye'de iş yap vesaire, bunlar ekonomik dosyalar. Bunlar da çok güçlü dosyalar. Zaten ilişkilerin pamuk ipliğine bağlı olduğu her dönemde ekonomi Türkiye-Fransa ilişkilerini koruyan en güçlü bağ oldu. Burada da ekonomik alanda da işbirliği son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Ticaret hacmi 13 milyarı aştı. Hedef 20 milyar diye koydular geçtiğimiz cuma günkü toplantıda. Avrupa Birliği tabii bizi ve Türkiye'yi en çok ilgilendiren, aslında Fransız tarafını da en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi. Olumlu, olumsuz anlamda bir grup Türkiye'nin olması istiyor. Türkiye'ye karşı çıkan başka bir grup da var, kamuoyu biliyorsunuz Avrupa'da. Bu anlamda da çok büyük önem veriliyor ve Avrupa Birliği konusunda maalesef belki de beklenenin gerçekleşmediği başlıklardan biri diye değerlendirebiliriz. Ama bu ne kadar Türkiye'nin iddiası idi, Türkiye ne önerdi, Macron ne söyledi, bunu çok iyi bilmiyoruz ama sonuçta ortaya çıkan basın toplantısında ortaya çıkan şu: Türkiye'de bir takım adımlar atılmadıkça Macron yeni bir başlık açılmayacağını söyledi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde hatta bu başlıkların açılamayacağını söyledi. Dolayısıyla Türkiye'den adım atmasını beklediklerini söyledi. Önümüzdeki dönem 2019'da Türkiye'de bir seçim bekleniyor. Fransa'da da, daha doğrusu bütün Avrupa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri var. 2019'da start alacak. Türkiye konusu ona göre belki de belirleniyor. Belki de Türkiye konusunu bu seçimin ya da Türkiye tarafında da Avrupa Birliği konusunu bu seçimin tartışma maddelerinden biri olmaktan çıkarıyor belki de bu tavır. Avrupa Birliği konusunda dediğim gibi bekleyiş uzun sürecek gibi görünüyor. Hatta 2019 seçiminden sonra Avrupa kendine yeni bir yol çizecek. Emmanuel Macron baştan sona değiştirmek istiyor Avrupa Birliği'ni. Merkel hükümet kuramadı, onu bekliyor. Dolayısıyla burada nasıl bir Avrupa oluşacak? Çok merkezi bir Avrupa düşünülüyor, ortada çekirdek, etrafı çok vitesli, birinci dereceden önemli ülkeler, üçüncü dereceden önemli ülkeler şeklinde bir takım kurumlar oluşturmaya çalışacaklar. Avrupa Bütçesi, Bütçe Bakanı, Avrupa Savunması, Avrupa Savunma Bakanı şeklinde projeleri var Macron'un. Bu ne kadar tabii Almanya'dan geçecek, bekliyoruz Almanya'nın Avrupa'ya geri dönüşünü hükümetlerini kurduktan sonra. Bütün bunlar ondan sonra şekillenecek. Dediğim gibi 2019 öncesinde Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda bir izme sanıyorum şu anda çok olumlu görünmüyor. Belki son başlıkta basın ifade özgürlüğü Macron gündeme getirdi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir liste verdi, söyledi. Bunu da toplu bir değerlendirme yapmaktansa herkesi kendi listesi içerisinde değerlendirerek karar verilmesi ve incelenmesi gerektiği konusunda Adalet Bakanı'nı görevlendireceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda yani beklenen açıklamaların ötesinde daha yapıcı bir açıklama geldi diyebiliriz. Dolayısıyla görüşmede belki de en büyük hayal kırıklığı, daha hani olumlu bir adım atılabilir mi şeklinde beklentilerimiz Avrupa Birliği alanındaydı. Bu alanda belki gecikme olacak görünen o ki 2019 sonrasına kalacak bu adımlar. Onun ötesinde Fransa-Türkiye ilişkileri bu görüşmede, bu zirvede daha da perçinlendi diyebilirim. Mevcut var olan terörle ilişkiler, Orta Doğu, terörle mücadele özür diliyorum, Orta Doğu dosyaları, iki ülke arasındaki ilişkiler bu şeyde de, bu görüşmede de olumlu bir çerçevede devam etti.
Evet hocam, Fransa'dan evet. Beklentiler böyle. Teröre karşı samimi bir işbirliği ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olarak evet. özetleyebiliriz evet. aslında. Ve son dönem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini nasıl etkiler acaba Cumhurbaşkanımızın Fransa'ya yaptığı ziyaret?
Şimdi Arzu Hanım'ın da söylediği gibi kendisine de soru yöneltmek istiyorum. Hı-hı. Yani Macron aslında Almanya'nın şu anda Avrupa'daki ağırlığını sanki bir anlamda dengelemek ister gibi bir yaklaşım içerisinde. Öyle midir Arzu Hanım? Ne dersiniz? Yani o kanaat var mı sizde de? Çünkü Almanya çok damgasını vurmaya başlamıştı son yıllarda. Özellikle 2008'den sonra. Bir de işte son Fransız Cumhurbaşkanı'nın biraz da zayıf davranışı falan. Sanki onu böyle bir dengeleme niyeti varmış gibi gözüküyor Macron'un. Bu Türkiye açısından da önemli. Yani Türkiye açısından da belki farklı söylemlere belki işte kapıların açılabileceğini düşünüyorum ben. Bu konudaki görüşünüz nedir acaba?
Evet, dengelemenin ötesinde elinden gelse öne geçmeyi tabii istiyor. Evet, Avrupa'nın evet. lideri olmak istiyor açıkçası. Fakat bunu Almanya'sız yapamayacağının çok büyük bir açıklıkla farkında. Fransa ne olursa olsun Almanya olmadan çok güçlü bir görüntü vermiyor. Daha doğrusu ağırlığını hissettiremiyor uluslararası dosyalarda. Dolayısıyla Almanya'yı dört gözle bekliyor. Fakat hiperaktif bir cumhurbaşkanı, genç bir cumhurbaşkanı bir an evvel çok radikal bir şekilde Avrupa'nın kurumlarını değiştirmek istiyor. Evet. Avrupa'ya yeni bir hız vermek istiyor, yeni bir yön vermek istiyor. Ve bütün bunları yaparsa zaten otomatik olarak Avrupa'nın sözcüsü artık Merkel değil, belki de Macron olacak. Bütün bunları göreceğiz tabii. Ama Almanya'da da hükümet kurulduktan sonra bir dakika sana ne oluyor? Sen bir şöyle bir çekil bakayım tavrı da gelebilir. Biz en çok parayı biz veriyoruz. Avrupa en çok desteği biz veriyoruz. Siz hiçbir şey yapamazsın. Bu konuya da biz karşı çıkıyoruz şeklinde. Yani Macron'un çok istediği, hayal ettiği ortamı da bulamayabilir. Bütün bunlar tabii Doğu Avrupa, Batı Avrupa arasındaki fark olacak. Bu çatışma devam ediyor. Polonya, Macaristan, Avusturya çatışması devam ediyor. İdeolojik farklılıklar devam ediyor. Ama birlikte bütün bu tartışmalar Avrupa'yı yeni bir yapıya götürecek, yoksa devam edemeyecek Avrupa bu şekliyle. Hı hı. Ve bu yeni yapıda söz sahip olmak isteyen kişi Macron. Macron da çok pragmatik bir kişi ve Türkiye ile de ilişkilere pragmatik bakıyor, faydacı bakıyor, kazan kazan yöntemiyle bakıyor. Her iki tarafı da nasıl çıkarlarını gözetiriz bakışıyla yönlendiriyor politikalarını. Dolayısıyla Türkiye açısından Macron'un söz sahibi olması çok olumsuz bir tablo olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii Türkiye'de atılması gereken adımlar, Türkiye'nin de yapması gereken şeyler var. Bir an evvel normale dönüp, bir an evvel Avrupa ile ilişkilerini de normalleştirmesi çok önemli. Türkiye bunu yapsa belki de her şey çok daha hızlı ilerleyebilecek.
Evet, belli sembolik şeyler var, adımlar var. Onlar atıldığı takdirde farklı algıların oluşacağını ben de düşünüyorum. Fakat o sembollere çok takılıyor Avrupa. Yani özellikle işte gazetecilerin durumu var Türkiye'de. Onun üzerinde çok duruluyor. Ondan sonra işte olağanüstü halle ilgili şeyler var ki Fransa'da evet. da olağanüstü hal uzun süre devam etti biliyorsunuz. Belki uygulamaları biraz daha farklıdır ama işte terörle mücadele sırasında devletlerin kendilerini savunma reflekslerinin bir parçası olarak düşünmek lazım. Anayasal bir kurum her şeyden önce falan ama evet, yani evet, bu evet. bunu bütün bunların bu anlaşmazlıkların veyahut da karşılıklı anlayışsızlıkların ortadan kalkması için güçlü bir diyaloğa her zaman ihtiyaç var. Bu diyaloğu da sadece şimdi ben Türkiye'nin Avrupa ile veya başka ülkelerle olan ilişkilerle önemli bir eksiklik olarak sivil toplumun hiçbir zaman devrede olmadığını görüyorum. Yani mesela Türkiye'de Fransa ile ilgili sivil toplum denebilecek var mıdır bilmiyorum. Kaç dernek yok, işte vakıf yok. Belki Galatasaray'ı destekleme vakfı varsa bilmediğimden söylüyorum yani. Evet, onlar mesela evet. devrede olmalı falan. Yani biraz daha böyle devletlerin, hükümetlerin diyaloğunun ötesinde bir sivil diyaloğa ihtiyaç var. Genellikle bu olmadığı için de algılar çok farklı yönlere gidebiliyor. Basın da işte yanlış yansıtabiliyor veya işte hoşa gitmeyen şeylerle karşılaşıyoruz falan. Ama bütün bunların aslında çözümü biraz bu sivil diyalogtan geçiyor. İşte onunla ilgili mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum ama maalesef yoktur yani. Yani öyle bir diyalog ortamı bir türlü oluşmuyor hiçbir ülkeyle. Bunda biraz tabii belki bizim de suçumuz var. Bir de tabii ilgi meselesi. Yani Avrupa veyahut da Batı dünyası işte ekonomik gözlüklerle bakıyor. Yani biraz daha farklı bir yeni anlayışın ortaya çıkacağını yakında göremiyorum da. Yani belki onu yapmak için sivil toplumun bir mücadele etmesi lazım ama işte evet maalesef.
Sanırım söylediğiniz sivil toplum gerçekten sihirli cümle. Gerçekten Avrupa ile ilişkilerde diğer ülkeleri bilmiyorum. Rusya ile, Çin ile, Amerika ile nasıl gider bu ilişkiler bilmiyorum ama Avrupa ile ilişkilerin sihirli anahtarı gerçekten sivil toplum. Ve gerçekten biraz da kendinizi hiç yılmadan, hiç sinirlenmeden, hiç öfkelenmeden anlatmakla ilgili. Her seferinde, her defasında yılmadan Avrupa Birliği ile ilgili bir soru geldiğinde hiç öfkelenmeden kendini ifade etmekle ilgili. Türkiye'nin birazcık kendini ifade etme belki eksiği var, kendini izah etme eksiği var. Bu da dediğimiz, sizin söylediğinize %100 katılıyorum. Sivil toplumlar aracılığıyla Türk toplumu kendini ifade ederse belki her şey çok daha kolay olacak. Şüphecilik kalkacak, sivil topluma inanma başlayacak, ilişkiler gelişecek belki de, toplumda ilişkiler, toplumun altında ilişkiler gelişecek belki de. Gerçekten sihirli cümle sivil toplum. Umarım en kısa zamanda bunun önemini sizin farkınıza vardığınız gibi diğerleri de sivil toplum örgütü.
Ay gitti.
Evet, bağlantıyı tekrarlarız ama hocam. Tekrarlar. Sivil toplumun önemi çok
yani
fazla.
Yani bu şey görüyorum yani aslında çok kolay. Bununla ilgili çalışma yapılabilir. Bunu hatta devletler destekleyebilir. Ama devletlerin dışında olması, hükümetlerin dışında olması biraz daha değerlendiriyor işi yani. Böyle daha demokratik olduğu düşünülüyor. O bakımdan yani o kısmımız eksik maalesef.
İki ilişkilerin rayına oturmasında yani, önemli bir unsur.
Bir de yani
aslında
halkların birbirlerini tanımaları ancak bu şekilde oluyor. Yani şey etmezler genelde hükümetlerin açıklamaları tekrar bağlandı
galiba. Evet, tekrar bağlandık. Hattımızda Arzu Çakır Morin bulunuyor.
Yok henüz bağlanamamış.
Daha bağlanamadık evet. Şimdi normalleşme adına önemli bir adımdı ama bu ziyareti önemli buluyoruz.
İşte şeyi vurgulamaya çalıştım yani Fransa'nın Türkiye açısından önemi ve işte Türkiye'nin de Fransa açısından önemi farklı.
Diğer
farklı,
Avrupa ülkelerine göre yani biraz daha farklı.
Yani bir özgül ağırlığı var onun yani onun için bu yeni yılın ilk ziyaretin öteden beri işlerin biraz da kötü gittiği Türkiye-Avrupa ilişkilerinde Fransa olması bence çok manidardır ve doğru bir seçimdir diye düşünüyorum.
Biraz da tabii Almanya'da yeni hükümet hala kurulamadı. Koalisyon konusunda belirsizlikler sürüyor. Bu da herhalde Macron'un ve Fransa'nın rolünü AB bazında biraz daha öne çıkarmış olarak görünüyor.
Şimdi Arzu Hanım bir şey söyledi. Yani bekliyor Macron Almanya'da hükümet kurulsun diye. Doğrudur ama Alman hükümeti, yeni Alman hükümeti yaptı. Kurulması beklenen Alman hükümeti çok böyle güçlü olmayacak galiba. Yani biraz böyle topal ördek gibi falan olacak. Çünkü işbirliği yapmayan, yani koalisyon kurmak istedikleri sosyal demokratların içinde çok aleyhte ses var.
Zayıf bir hükümetin mi geleceği
yani,
işareti?
Yani kırılgan olacak gibi geliyor bana öyle. Çünkü bir de geçmişteki hükümet deneyimlerinden çok memnun olmayan insan var. Ayrıca da Angela Merkel de kendi partisinin içinde çok rahat değil yani o şekilde de. Evet.
Evet şimdi hattımızda bulunuyor Arzu Hanım. Yeniden bağlantımızı gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha merhaba diyelim. Arzu Hanım hoş geldiniz bir kez daha.
Merhabalar.
Fransa'nın Almanya karşısında bir ittifak olasılığı var mıdır efendim? Nasıl değerlendirirsiniz?
Yani Almanya karşısında derken Avrupa Birliği içerisinde.
Avrupa Birliği içerisinde Türkiye ile.
Bence Fransa Türkiye ile ilişkiler konusunda da Almanya ile bir işbirliği içine girecek karşı olmanın yanı sıra. Bence Almanya'yı da ikna eder Fransa bu konuda. Çünkü Türkiye ile düzgün ilişkiler kurmak hem Avrupa Birliği'nin hem de Almanya'nın da çıkarına mutlaka karşılıklı ama adımlar atılarak, Avrupa Birliği çok adım bekliyor Türkiye'den. Karşılıklı adımlar atılırsa Fransa mutlaka Almanya'yı ikna edecektir. Türkiye karşıtı bir çatışmaya girmez Almanya'yla. Türkiye ile ilişkisini de bozmaz. Fransa dışişleri çok çok net ve kararlı, uzun yıllara dayanan, yüzyıllara dayanan bir Fransız diplomatik geleneği var. Ve Fransız diplomasisi, hatırlarsanız, inkar yasalarının olduğu, soykırım yasalarının çıkarıldığı dönemde bile çok sıkı bir şekilde Türkiye ile ilişkileri elinde tutan bir kurum. Dolayısıyla bizim de tanıdığımız bir geleneği var Fransız diplomasisinin. Bu gelenek Türkiye'yi bırakmaz. Avrupa Birliği'nde de Almanya'yı da Türkiye ile ilişkiler konusunda ikna eder. Kaldı ki Emmanuel Macron, hatırlarsanız, Angela Merkel zirvede Türkiye ile müzakereler Asya Akın'ın getirdiğinde bunu geri çektiren isimlerden bir tanesidir. Geri adım attıran isimlerden bir tanesidir. Fransız diplomasisi sanıyorum Türkiye ile ilişkileri devam ettirir. Emmanuel Macron'un politikası Fransız diplomasisinin Macron'a verdiği politikadır. Macron'dan istediği politikadır. Dolayısıyla Macron sadece şu anda, sadece demeyelim ama tabii kişilik çok önemli Sarkozy'nin de gördüğünüz gibi. Ama Fransız diplomasisi Türkiye'ye büyük önem veriyor. Türkiye ile ilişkilerin iyi gitmesine çok büyük, hele de şu anda çok büyük önem veriyor. Bu ilişkilerin kopmasına izin vermez. Bence Almanya'yı da ikna eder, göreceksiniz, bir hükümet oluşur oluşmaz bu konuya diyorum.
Evet. Acaba Macron'da böyle bir yeniden Ermeni meselesini gündeme getirme gibi bir iştiyak, bir arzu var mı Arzu Hanım?
Zannetmiyorum, çünkü o konu hukuki olarak kapandı.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, üst mahkemenin verdiği bir karar var. Fransız Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. İki mahkeme birden bu yönde karar verdi. İsviçre'de alınan kararlar var. İsviçre hükümeti şu anda yargılanıyor buna, böyle bir yasanın geçmesine izin verdiği için. Dolayısıyla bütün hukuki olarak böyle bir şey olamaz, ama politik olarak her yıl bir anma töreniği vesaire şeklinde bu konular yeniden gündeme gelebilir ya da bir kez. Fakat Fransız diplomasisinde, hele de şu anda bütün dünyanın kalbinin Suriye'de, Irak'ta, İran'da attığı bir dönemde mümkün olduğunu düşünmüyorum böyle bir adımın. Evet. Zannetmiyorum. Gündeminde böyle bir açıklama yok, programında yok.
Evet.
Bugüne kadar duymadık ama temsilcisini kutlamalara gönderiyor, törenlere katılıyor. O da Fransız diplomasisinin bir başka yüzü diyebiliriz. Fakat bu konuda yeni bir inkar yasası girişimi, cezalandırma falan şeklinde bir girişim artık hukuki olarak en üst mahkemede son buldu bu iddia. Yeni girişimler olsa da bu tür bir sonuç verir. Hukuk savaşı devam eder. Hukuki zeminde devam eder diye düşünüyorum, politik zeminden çok.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
İyi yayınlar, çok çok selamlar.
Çok mersi. İyi yıllar aynı zamanda.
İyi yıllar diliyoruz Arzu Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, telefon hattımızda gazeteci Arzu Çakır Morin bulundu. Fransa'dan aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'ya yapmış olduğu ziyareti, ele alınan konuları ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdik. Onun öncesinde de Enes Uğur davasından söz etti değerli hocamız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere Can Bey, katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Stüdyomuzda göç uzmanı doçent doktor Can Ünver'le birlikteydik. Şimdi sıra geldi Nevzat Hoca Anlatıyor köşemizi.
Merhaba değerli dinleyiciler. Bu yıl sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisinde hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla güzel bir gün yaşamanızı dilerken, programımızda bu köşede yine her hafta olmak üzere yabancı seyyahların Türklere ve Türkiye'ye bakış açılarından neler söylemiş, kısaca onlar üzerinde durmak istiyorum. Bugün Alman seyyah Hans Derschwam hakkında size bazı bilgiler vermek istiyorum. 15. yüzyılda yaşamıştır. Tarih, coğrafya ve klasik diller okuduktan sonra 60 yaşında olmasına rağmen İstanbul'a gitmeye karar vermiş. Ve o zamanın kralı 1. Ferdinand'ın özel adamı olarak yola çıkıyor. 2 yıl İstanbul'da kalır, sonra Viyana'ya döner. Anılarıyla dolu kitabının 20. yüzyılın başlarında basıldığını biliyoruz. Ancak o zaman, yani 15. yüzyıl nere, 20. yüzyıl nere? Günlük gözlemlerinin yanı sıra özellikle kültür tarihi, ekonomi, gıda fiyatları ile halkın yaşayışına dair notları ilginçtir, ve dikkate değer. Şöyle diyor eserinin bir sayfasında. 19 Ağustos'ta Edirne'ye geldik. Binlercesi havada olan leylek sürüleriyle karşılaştık. Yolun her iki tarafı dümdüz arazi. Şehir bir tepe üzerine kurulmuş. Her tarafta güzel üzüm bağları var. 25 Ağustos'ta Çekmece'den hareketle 5 saatte İstanbul'a vardık. Bir kervansaraya indik. Padişah bize arpa, saman, koyun, şarap, ekmek, yağ, bal, şeker, soğan, pirinç ve biber yolladı. Ertesi günü elçilerle birlikte padişahın damadı Rüstem Paşa'yı ziyarete gittik. Çemberli Taş yakınında Ali Paşa'nın yaptırdığı çok güzel bir cami var. İç bölümü olağanüstü sanatkarca işlenmiş. Kubbenin iç kısımları güzel çiçek ve yapraklarla süslenmiş. Türklerin başlıca yemekleri çorba, bulgur, bezelye, mercimek, taze ve kuru fasulye ile bunlara benzer gıdalardır. Yemekte bol su içerler ve çok meyve yerler. Pirinç çorbası yani sütlaç hayli nefistir. Ona safran katarlar ve şekerlendirirler. Ayrıca şerbet içerler, suya bal ve şeker katarlar. Türkiye'de halk çok itaatlidir. Büyük şehirlerde bile polis yoktur. Padişahın askeri olan Yeniçeri, hangi talepte bulunursa bulunsun, genç ihtiyar, herkes tarafından kayıtsız şartsız yerine getirilir. Hiçbir kişi buna karşı çıkamaz, diyor Hans der Schwann. Kendisi bir batılı olarak Orta Doğu dillerine de ilgi duymuş, bu arada Türkçe bilgisini de geliştirmiştir. İstanbul'da kaldığı yıllar olan 1553-1555 arasında İstanbul'un her köşesini gezmiş, görmüş, geleneklerimizi ve göreneklerimizi tanımıştır. Anlattıklarına bakılırsa, aradan geçen 450 yılda da yiyeceklerimizde pek değişiklik olmadığını da belirtmeliyiz. Onun kendisine aktarılan bilgilere sadık kalarak eserinde aktardıkları programımızın bu kısa süresine elbette ki sığmayacaktır. Onu ve eserini daha yakından okuyup tanımak isteyenlerin Almanya'daki kitaplıklarda Hans der Schwann adını aradıklarında kolaylıkla bulacaklarına inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalınız.
Sevgili dinleyicilerimiz, biz burada kalacağız programının bu haftalık da sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.